Ayrım 2. Romanov Komplosu Glenn Mead, sayfa 24. Bazı olaylar hayatımız üzerinde öylesine güçlü bir etki bırakır ki kavraması bile neredeyse imkansızdır. İlk çocuğunuzun doğumu ya da ölüm döşeğindeki bir sevdiğinizin parmaklarınızın arasından kayan eli, donmuş topraktaki cesetlerin gizemi aynı ölçüde sarsıcıydı. Ondan sonraki 18 saat boyunca zihnim bulanıklığını atamadı, neredeyse hiç uyumadım. Hatırladığım tek şey Yekaterinburg'dan Moskova'ya uçtuktan sonra Londra'nın Heathrow havaalanına indiğimde ertesi günün akşam üzeri olmasıydı. İlk işim defterimdeki telefon numarasını kontrol etmek, sonra da cepten aramak oldu. Telefon açılmadan bir süre çaldı, 6 kez daha denedim, sonuç değişmedi. Kişiliksiz bir ses mesaj bırakmamı istedi. Sabahtan beri 6. mesajımdı. Bitkindim. Yine de Yekaterinburg cesetlerinin gizemine yeni ve kısa bir uçak yolculuğuyla çözüm bulacağımı umuyordum. İrlanda denizi üzerinde 60 dakikalık bir uçuştan sonra Air Lingus uçağı Dublin'a doğru alçalmaya başlarken parlak yeşil İrlanda kıyısını gölgeleyen dev gri yağmur bulutlarını gördüm. Bir araba kiralayıp haritayı inceleyene kadar bir saat daha geçti. Durmak bilmez sağanak yağmur altında hedefime bir an önce varmak kararıyla kuzeye yöneldim. Kömür karası asık yüzlü bulutlar gün ışığını gizlemek için ellerinden geleni yapsa da Drogheda adlı bir kasabanın yakınındaki dev modern köprüyü geçtikten sonra güneş bulutların arasından yüzünü gösterdi. Daha ötede İrlanda kıyı çizgisi ve Sarp Mourne dağları belirdi. Açıklı koyulu yeşillerin deseni o kadar keskindi ki gözlerim yandı. Artık tek yapacağım aradığım kasabayı ve gizemi çözmeme yardım edeceğini umduğum adamı bulmaktı. Levhanın üzerindeki Colin yazısını okuyunca kiralık Ford'u köy meydanına çevirdim. Sarkan çiçek sepetleriyle meydan ıssız, düzenli ve temizdi. Atnalı biçiminde girişiyle demircinin egemen göründüğü meydan hoş bir Victoria dönemi havası soluyordu. Sokağın karşısındaki bakkal dükkanına girip yön sordum. Kırmızı granit Presbiteryen kilisesi ile mezarlığı köyün güney çıkışında buldum. Çan kulesinin dibine kilisenin inşa edildiği yıl kazınmıştı. 1813. Mezar alanı daha da eski duruyordu. Sanat eseri vitraylarıyla kilise görkemliydi. Kimileri çalıların ve böğürtlenlerin altında kalmış mezarların arasında gezindim. 1875 tarihli bir kitabenin kazındığı paslı demir haça baktım. 3 yaşındaki Elizabeth ile 6 yaşındaki Caroline, tatlı ve asil varlıkları asla unutulmayacak, Tanrı'nın kollarına uzanmaya gittiler. Yüreğim çoktan ölmüş bir kederin yankısını işitti. Gezintiye devam ederken cep telefonum çaldı ve müziğin nahoş çıngırtısı sessizliği bozdu. Bağlanmaya çalıştığım numaradan aradıkları umuduyla telefona cevap verdim. Laura. Arayan Roy'du ve aradaki mesafeye rağmen hat pürüzsüzdü.
Neredesin?
İrlanda'da.
İrlanda'da mı?
Uzun hikaye, seni yarı yolda bıraktığım için delirdiğimi sanmanı istemem ama galiba ciddi bir şey üzerindeyim. O cesetlerle ve madalyonla ilgili bir şey çıkarsa sana bildiririm.
Bebeğim, birden meraklanıverdim, ya çıkmazsa?
O zaman korkunç bir para ve zaman kaybı olur. DNA'dan ne haber?
İstediği cevapları alamadığı için öfkelenen Roy'un kızgınca soluduğunu duyabiliyordum.
Hala çalışıyorlar. İlk sonuçlara bakarak kadının beyaz tenli, 17 ve 25 yaşları arasında olduğunu söyleyebilirim. Birinci cesetle o kadar meşgulüz ki ikinciye bakamadık bile.
Başka?
Başından nasıl bir travma geçtiğini anlatacak kadar çözülmedi. Ama bulduğumuz bozuklukları hatırlıyor musun? En eskisi 1916 tarihli. 3 aşağı 5 yukarı aynı dönem olduğu kanısındayız. Kadının dişleri oldukça varlıklı biri olduğunu gösteriyor. Kısacası Romanovlar konusunda doğru iz üzerindeyiz. Yazı konusunda bir gelişme var mı?
Madalyonu büyük bir itinayla cüzdanımdan çıkarıp avucuma yerleştirdim. Uçak yolculuğunun son 9 saatinin büyük bir bölümünü yazıyı incelemekle geçirmiş, üzerindeki toprağı sıyırmayı başarmıştım. Ne var ki yazının geri kalanı aşınarak kaybolduğundan anlamının çözülmesine inatla direniyordu.
Ne yazdığını hala çıkaramıyorum.
Roy'un sesinde dikkatli bir tını duydum.
Ruslar çok mutlu olmayacak. Zaten nereye gittiğini sorup duruyorlar. acil bir aile konusu çıktığını, gitmek zorunda kaldığını anlattım. Hey Laura, tarihlerinden bir parça alıp götürmek hırsızlık olarak görülebilir. Telefonda bahsetmek bile hoşuma gitmiyor. Ya döndüğünde seni hapse atarlarsa?
Madalyonu dikkatle cüzdanıma yerleştirdim. Endişelenme, madalyonu iade edeceğim. Sadece nereden geldiğini anlayabilmek için ödünç aldım.
Nasıl anlayacaksın?
Yine konuşuruz.
Hey bebeğim, beni merakla bırakma.
Özür dilerim ama kapatmam lazım. Hem Rusları sakın dert etme, onları dönünce halledeceğim. Bir şey öğrenir öğrenmez beni ara. Mezarların arasından bana yaklaşan yaşlı adamı görünce telefonu kapattım. Birkaç mezar taşının başında durdu. O taşların çifte kirişli ve kiril yazılı Rus usulü haçlar olduğunu fark ettim. Anglo-Sakson, Hristiyan ve Kelt haçlarıyla dolu bir alanda tuhaf bir görüntüydü. Adam mezarların başında bekliyordu. Cilalı granitin üzerine kazılmış adı okudum. Yuri Andreyev. Adam sağ elini karaçalıdan yapılmış bir bastona dayamış beni inceliyordu. Cildi sarılıklı gibi sarımsıydı ve krepon kağıdı gibi ince görünüyordu. Uzun boylu, seçkin görünüşlüydü ama hafif kamburu çıkmıştı. Konuştuğunda İngilizcesinin Rusçaya çaldığını düşündüm.
''Sonunda geldiniz demek, Doktor Pavlov değil mi?''
Gözlerimi diktim. ''Nasıl tahmin ettiniz?''
''Sonunda mesajlarınızı dinledim. Siz Amerikalıların deyimiyle cep telefonu taşımıyorum. Bağışlamayın ama son 5 gündür hastanede yatıyordum.
Umarım ciddi bir şey değildir.
Belli belirsiz gülümsedi. Korkarım yaşlılıkla ilgili her zamanki sorunlar. Sizi aramadığım için bağışlayın ama mesajınızda kilisede buluşacağımızı söylüyordunuz. Beni buraya kahyam getirdi, sizi yoldan gördüm. Meslek dergilerindeki fotoğrafınızdan tanıdım. Olağanüstü bir bilim insanısınız Doktor Pavlov.
Çok naziksiniz. Adamüstü kara ciğer lekeleriyle kaplı elini uzattı.
Michael Yakov, sanırım paylaştığımız bir tutku var doktor.
Anlamadım.
Romanov dönemi, çalışmalarınızı uzun zamandır ilgiyle izliyorum.
Ben de birden sizin çalışmalarınızı merak ettim.
Mesajınızda kadını bulduğunuzu söylüyordunuz, yanılıyor muyum?
Evet Mr. Yakov, kadını bulduk. Tam tahmin ettiğiniz gibi başka cesetler de olabilir. Hatta bir çocuk cesedi de ama şu anda size daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Sanki söylediklerim duyarlı bir sinire dokunmuş gibi derin bir soluk aldı.
Kadını bulacağınızı gerçekten umut etmiştim. Gömülü olduğunu sandığım bir bölgeyi kazıyorsunuz.
Orada durmuş bu yaşlı adamın konuşmasını dinlerken bütün bunların ne kadar saçma olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. Michael Yakov'la hiç tanışmamıştık ama bir yılı aşkın bir süredir bana düzenli olarak yazıyordu. Aslında bir ara beni izlediğinden bile kuşkulanmıştım. Mektupları birkaç ayda bir geliyor, Yekaterinburg'daki çalışmalarımızı soruyordu. Oysa şimdi karşılaştığım sırrı çözeceği umuduyla buradaydım. Mr. Yakov, Yekaterinburg'da çalışmaya niyetlendiğim açıklandığı günden beri bana en azından 10-12 mektup yazdınız. Hemen her mektubunuzda kazı yaptığım sektörlerde genç bir kadının cesediyle karşılaşabileceğimi ileri sürdünüz. Onu bulursam sizinle temasa geçmemi istediniz. O kadından bahsetmeye özel bir önem veriyor gibiydiniz. Başını sallayarak onayladı.
Evet, veriyorum.
Gözlerine baktım. Yazılarınızda madalyonu bulabileceğimden bile söz ettiniz ama kadının kimliğini açıklamaya hiç yanaşmadınız. Size mektup yazıp bu kazıyla neden bu denli ilgilendiğinizi sorduğum zaman bir cevap alamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse çılgın biri olduğunuza karar verdim. Mektuplarınıza cevap vermeyi aylar önce kesmemin nedeni de buydu. Düne kadar, dün kadını bulunca kahin olup olmadığınızı merak ettim. Bana neler olup bittiğini anlatmayacak mısınız? Yakov neredeyse acılı bir inilti gibi soluk verdi, gözleri sulandı.
Bu çok kişisel bir öykü Doktor Pavlov, bana babamın anlattığı bir öykü.
Benim için de çok kişisel, beni bu öyküye siz soktunuz.
Yakov cevap vermedi, elini uzatıp cilalı mezar taşının üzerine koydu. Parmakları graniti okşadı, ardından sanki ölülere saygısını ifade ediyormuş gibi istavroz çıkararak kendini kutsadı.
Bir Rus'un Kelt haçları arasında gömülmesi için ilginç bir yer dedim.
Ülkeyi bilir misiniz?
Buradaki Kelt yerleşimlerini çok gezdim. Yakov sanki her taş ve parseli, her çalı ve otu tanıyormuş gibi gözlerini mezarlıkta gezdirdi. Bu bölgede gömülü çok sayıda Rus olması sandığınız kadar şaşırtıcı değil Doktor Pavlov.
Neden?
Bir zamanlar Rusya ile İrlanda arasında güçlü bir keten ve damızlık at ticareti vardı. Devrimden sonra aşağı yukarı İrlandalıların Britanya'dan bağımsızlığını kazanmak için savaştığı dönemde birçok Rus ailesi buraya yerleşmeye geldi. Deyim yerindeyse tavadan doğruca ateşe düştüler.
Hiç bilmiyordum. Bu adam da onlardan biri miydi? Onu tanıyor muydunuz?
Yakov'un parmakları mezarın pürüzsüz granitini okşadı. Öyle de denebilir. Ölmeden kısa bir süre önce tanıştım onunla. Yuri Andreyev gerçekten ilginç biriydi Doktor Pavlov. Tarihin akışını değiştiren biriydi. Daha da ilginç olan neredeyse hiç kimsenin onun adını duymamış olmasıdır. Adı zamanın sisleri arasında yitip gitti.
Hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bunların o kadının cesediyle ne ilgisi var?
Yakov'un bana çevirdiği yaşlı gözleri ani bir hevesle parıldadı. Sayılamayacak kadar çok ilgisi var. Konuşmamıza burada bu mezarlıkta başlamamız belki de çok uygun olacak Doktor Pavlov.
Neden?
Çünkü sırların ve yalanların ortasında duruyoruz ve hepsinin açıklanması gerekiyor. Briar Krevi uzaktaki denize bakıyordu. Yüzyıldan eski olmalıydı. Ön kapının yanındaki duvarda oval bir madeni levha siyaha boyanmış, üzerine de süslü beyaz harflerle binanın adı yazılmıştı. Krevi bir zamanlar büyük bir malikanenin parçası olmalıydı. Buraya gelmek için her birinin üzerinde hava koşullarının etkisini hissetmiş, taşa oyulmuş aslanlar bulunan eski bir çift granit sütun arasından geçmiştik. Bazı tarlaların ötesinde dev bir köşkün yıkıntılarını ve meyve bahçesine benzer bir yerin taş duvarlarını seçebilmiştim. Beyaz badanalı kır evine varmadan önce dev meşelerle süslü çayırların arasından dolanarak giden çakıl kaplı bir yoldan geçtik. Maviye boyalı kapısının iki yanındaki gül ağaçlı kafesiyle çok hoş görünüyordu. Sarı katır tırnağının yaydığı Hindistan cevizi kokusuna bulanmış, kıvrımlı tepeler kır evini deniz rüzgarından koruyordu. Kiralık Ford'u eski bir mavi Toyota'nın yanına park ederken yağmur yeniden başladı. Kır evinin ilk çatısından kalma birkaç saz, siyah arduvazın altından çıkmış uyumsuz bir perukayı andırıyordu. Yakov'un peşinden kapıya yöneldim. Yaşına göre şaşılacak derecede çevikti ama yılların iz bıraktığını görebiliyordu. Kalçaları adama acı veriyordu. Kapı Avrupa kırsalında bazen görülebileceği gibi ortadan ikiye bölünmüştü. Yakov kilitle biraz uğraştıktan sonra beni içeri aldı. Putrelli tavanı ve denize doğru alçalan Murn dağlarının soluk kesici manzarasıyla kır evi beklenmeyecek kadar büyüktü. Etraf karmakarışıktı. Her yerde dağınık kitaplar, gazeteler, dergiler vardı. Yılların kararttığı kireç taşı şömine rafının önündeki geniş sehpanın üzeri de bunlarla doluydu. Duvarlar boyunca sıralanan ahşap raflar kitaplarla, sicimle bağlanmış sararmış gazete desteleriyle tıka basa doldurulmuştu. Bir köşedeki şemsiyeliğin içi gül ağacından yapılma baston doluydu ve şöminenin iki tarafındaki iki eski koltuktan birinin kolçaklarındaki döşeme aşınmaktan kağıt gibi incelmişti. Hasır bir sepetin içine ağzına kadar odun ve turba istiflenmişti. O da biraz soğuktu ama ateş hala yanıyordu. Yakov şöminenin önündeki ızgarayı çekti, kıvılcımlı korları ocak demiriyle karıştırdı. Ateşe birkaç kütükle turba attı, ızgarayı yerine koyup ellerini ovuşturdu. ''Yaşlandıkça sıcağın tadını daha çok alıyorsunuz. Burada bazen yaz günleri de serin olabilir.''
''Ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz?''
Yakov elektrikli çaydanlığa su doldurdu. 30 yılı geçti. Başlangıçta burada kiracıydım, sahibi ölünce de satın aldım. Arada bir gelip burayı temizleyen, bana yemek yapan iyi bir hanım var.''
Keyifle geniş geniş gülümsedi.
''Bir anlaşma yaptık. Bu kargaşayı düzene sokuyor. O gidince ben yeniden dağıtıyorum. Çay?''
''Çay lütfen.''
Duvarlardaki siyah beyaz fotoğraflar dikkatimi çekti. Resimlerdeki kadınların ve erkeklerin giyimlerine bakarak fotoğrafların Birinci Dünya Savaşı yıllarında ya da hemen sonra çekildiğini düşündüm.
Fotoğraflardan birinde bir çift görülüyordu. İnceleyebilmek için yaklaştım. Bez şapkalı, Slav tipli yakışıklı bir erkekle, koyu renk uzun saçlı, sarsıcı güzellikte genç bir kadın. Mutlu görünüyorlardı. Kadın kolunu erkeğinkine dolamış, beyaz badanalı bir evin önünde gülümseyerek rahatça poz vermişlerdi. Fotoğrafın dibinde mavi mürekkeple Yuri ve Lydia 2 Temmuz 1918 günü Colon'da Joe Boyle tarafından çekildi yazıyordu. Çiftin arkasındaki beyaz badanalı ev dikkatimi çekti. Fotoğraf herhangi bir yerde çekilmiş olabilirdi ama evin ortadan ikiye bölünmüş kapısını, iki yanındaki gül ağacı kafesini görünce şu anda içinde bulunduğum evi, Briar Kır evini tanıdım. Yakov seramik bir çaydanlığa 3 kaşık dolusu kuru çay yaprağı atıp kaynar suyla demleyince odaya yoğun bir aroma yayıldı. Merak ediyorsunuzdur, bu kır evi bir zamanlar bir Rus iş adamıyla 1. Dünya Savaşı'ndan önce üne kavuşan St. Petersburglu tanınmış tiyatro yıldızı eşine ait büyük bir mülkün parçasıydı. Kadının adı Hanna Volkov'du. Adını hiç duydunuz mu?
Duyduğumu sanmıyorum.
Rusya ilginizin nereden geldiğini sormamda sakınca var mı Doktor Pavlov? Çok güçlü ve kişisel bir ilgiye benziyor.
Anneannem Yekaterinburgluydu. Vatanıyla ilgili bir sürü öykü dinleyerek büyüdüm. Doktor Jivago filmini izlediği her seferde bir hafta ağlardı. Bilmem bu kadarı sorunuzu cevaplandırıyor mu?
Yaşlı adam belli belirsiz gülümsedi. Böylesi bir etki bırakabileceğini duymuştum. Buz gibi dış görünüşlerinin altında Ruslar son derece duygulu insanlardır.
Lenin'in devriminin Rusya'nın ruhu için verilen bir savaş olduğunu söylerdi. İyi ile kötü arasında, Tanrı ile iblis arasında bir savaş olduğunu ve bir ara iblisin kazandığını.
Yakov düşünceli düşünceli çenesini sıvazladı. Belki de haklıydı. Çok şiddetli bir boğuşma olduğu kesin.
Ev Rusya'yı çağrıştırıyor ve bana anneannemin evini hatırlatıyordu. Kitap raflarından birini parlak cilalı bir bebek süslüyordu. Bir köşede nikel kaplı parlatılmış bir semaver, duvarlardan sarkan yaldızlı ikonalar. Duvardaki kitaplar bile birer öykü anlatıyordu. Valdron'un İmparatorluk Rusyası'nın sonu, King'in Son Çar'ın sarayı, Fischer'ın Lenin'in hayatı. Raflarda Romanovlarla ilgili sayısız cilt gördüm. Bir o kadar kitapta bazılarının Çar'ın en küçük kızı Anastasya olduğunu iddia ettiği Anna Anderson'la ilgiliydi. Sizi İrlanda'ya getiren neydi Mr. Yakov?
Bir sürü şey, hepsi de kişisel. Çok yıllar önce misafir öğretim üyesi olarak Trinity College'a geldim. Bir daha da Rusya'ya dönmedim. Ama bu bambaşka bir öykü.
Eliyle kitap raflarını gösterdi.
Refakatçi olarak kitaplarım ve kağıtlarımla mutluyum. Sakin ama ilginç bir hayattır.
İzin verir misiniz? Kitapları gösterdim.
Tabii.
Kitaplardan birini indirip kapağına baktım. Nikolay ve Aleksandra'nın kayıp dünyası. Sayfaları karıştırdım. Büyük annem ve büyük babamın Rusyası'nın fotoğraflarına baktım. 4 güzel kızları ve yakışıklı küçük oğullarıyla Çar ailesinin siyah beyaz resimlerine göz gezdirdim. Bir başka kitaba Anna Anderson'la ilgili bir sürü kitaptan birine uzandım. Anna Anderson konusunda özel bir merakınız var gibi Mr. Yakov.
Öyküsünü biliyorsunuz tabii.
Tabii, 1920 yılında Berlin'de bir kanaldan kurtarılan, kimliğini kanıtlayacak hiçbir belge gösteremeyen ve bir psikiyatri kliniğine yatırılan dengesiz bir kadındı. Kim olduğunu söylememekte ısrar ediyordu ama Rus Çar ailesiyle ilgili o kadar mahrem bilgilere sahip görünüyordu ki, destekçileri Çar'ın küçük kızı, ailesinin katledilmesinden kurtulan Anastasya olduğunu iddia ettiler. Kitabın sayfalarını dalgınca karıştırarak ekledim. Yanılmıyorsam filmlere, bir Broadway müzikaline ve sayısız kitaba da esin kaynağı oldu.
Yakov başıyla onayladı. Baş parmaklarını yeleğinin ceplerine geçirdi. Doğru, varlığıyla cevapladığından çok soru yaratan gizemli, büyüleyici bir kadındı. O soruların hala geçerli olduğunu iddia edenler var.
Kafa karıştırıcı biri olduğuna katılıyorum. Kitabı yerine yerleştirirken hemen yanında Yeats'in şiirlerinin eski bir baskısını gördüm. Sepilenmiş deri cildi zamanla çatlamıştı. Raftan çekip açtım ve 1917 yılında basıldığını gördüm. uzun kahverengi ipek ayracın bulunduğu, çevrilmekten köşesi kalkmış sayfayı açtım, birkaç satır okudum. Yaşlanıp saçların ağardığında uyuklarken, ocağın başında eline al bu kitabı ve oku yavaş yavaş düşleyerek bir zamanki yumuşak bakışlarını ve gölgelerinin tatlılığını. Kaç kişi senin o mutlu inceliğini sevmişti, kaç kişi güzelliğini, yalan ya da doğru. Ama bir kişi senin o gezgin ruhunu ve değişen yüzünün hüznünü sevdi. Dipnot, Yeats, yaşlanıp saçların ağardığında, çeviri Cevat Çapan.
Yakov Yeats'i sever misiniz diye sordu.
Gözlerimi kaldırdım, bunu sevdim dedim. Bir de ne demek istediğini anlasam.
Ne demesini isterseniz o anlama gelir. Ama Yeats'te her zaman olduğu gibi aşk ve kayıp, anı ve özlem temaları vardır. Ruslarla İrlandalıların şiir tutkusu yanında paylaştıkları melankolik özelliklerdir bunlar.
Kitabı kapatıp yerine koydum. Aileniz var mı Mr. Yakov?
Bir tek ben varım maalesef. Eşimle çocuk sahibi olmak mutluluğunu yaşayamadık.
Rus aksanınızı kaybetmemişsiniz.
Rusya hayatımın büyük bir bölümünde evim oldu. Oturun lütfen Doktor Pavlov. Şöminenin iki yanındaki koltukları işaret etti. Sonra iki cam fincana dumanı tüten kokulu çay doldurdu.
Yardımcıya ihtiyacınız var mı diye sordum.
Eşim öldükten sonra yıllarca tek başıma yaşamayı becerdim. Sağlığım beni yenene kadar da bu beceriyi sürdüreceğim şeker, süt ya da siz Amerikalıların dediği gibi krema.
Krema istemem, tek şeker. Bilmeceyi bana ne zaman açıklayacaksınız Mr. Yakov?
Fincanlarımıza şeker koydu, sonra kendininkine birkaç kaşık daha ekleyip bana fincanımı uzattı. Ben koltuğa yerleşirken homurdanarak karşımdakine oturdu. Önce size geçmişimi daha ayrıntılı anlatmam gerekecek Doktor Pavlov. Babam tarih kitaplarına Bolşevik gizli polisi Çeka'nın üst düzey yetkilisi olarak geçen Komiser Leonid Yakov'du. Adını duymuş olabilir misiniz?
Çayımdan bir yudum almak üzereyken gözlerimi şaşkınlıkla kaldırdım.
Evet duydum. Yanlış hatırlamıyorsam oldukça gaddar biri olarak tanınıyordu.
Babam bir süre Rusya'nın en korkulan insanlarından biriydi. Hem de haklı olarak çok korkunç şeyler yaptı.
Fincanından bir yudum alıp,
o gördüğünüz mezar var ya diye ekledi. Yuri Andreyev'in mezarı.
Evet.
Onunla babam arasında yakın bir kişisel ilişki vardı.
Nasıl bir ilişki?
Her birinin sandığından çok daha derine giden bir ilişki. Bilmeden paylaştıkları karanlık bir aile sırrı.
Aile sırrı? Hiçbir şey anlamıyorum.
Andreyev'in babasıyla Leonid Yakov'un annesi bir zamanlar bir ilişki yaşamışlardı. Çok farklı sınıflardan geliyorlardı ama birbirlerinde aradıklarını buldular. Üstelik Stanislav adında bir oğulları da oldu. Babamla Yuri Andreyev'in kardeşleri ama varlığı sır olarak kaldı.
Bağışlamayın ama kafam iyice karıştı. Biraz açabilir misiniz?
Her şeyin zamanı var doktor. Cesedi bulduk demiştiniz değil mi?
Evet, mektuplarınızdan birinde sözünü ettiğiniz madalyonla birlikte, kadının kapalı elinde.
Yakov başını salladı, soluk dudakları hafifçe titredi. Buluşunuz beni hem rahatlattı hem de şaşırttı doktor.
Fincanımı sehpanın üzerine bıraktım. Kadın hakkında bildiklerinizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Madalyonu da yanımda getirdim.
Kaşlarını kaldırdı. Yetkililer buna izin verdi mi?
Aslına bakarsanız onlara bir şey söylemedim.
Doktor Pavlov, eminim Rusya'dan tarihi eser çalmanın...
Ağır bir suç olduğunu biliyorum, evet. İnanın bana geri götürmek niyetindeyim. Ama önce gözlerinizle görmek isteyeceğinizi düşündüm. Bir de cesedin bulduğumuz yerde çekilmiş baş ve omuz fotoğraflarını getirdim.
Yakov görebilir miyim dedi heyecanla.
Fotoğrafların bulunduğu kalın zarfı uzattım. Sararmış elleri titreyerek renkli adli tıp fotoğraflarını masanın üzerine yaydı. Kalın okuma gözlüğünü taktı ve değerli bir şeylere dokunuyormuş gibi resimleri teker teker özenle kaldırıp inceledi. Kadının cesedinin farklı açılardan çekilmiş resimlerine baktı. Sonunda başını kaldırdığında gözleri nemliydi.
Madalyonu görebilir miyim?
Sehpanın üzerinden uzattım. Tahmin ettiğiniz gibi ön yüzünde Romanovların kabartma kartalı var. Arka tarafında bir yazı var ama paslanıp aşındığı için sökemedim.
Madalyonu kutsal bir şeye dokunuyormuş gibi neredeyse saygıyla aldı. Aşınmış metali inceledi, parmaklarının arasında çevirirken ince zinciri avucundan sarktı. Bu kez gözleri gerçekten duygu doluydu.
''İyi misiniz?'' diye sordum.
''İyiyim Doktor Pavlov.'' Sesi pürüzlüydü. ''Yekaterinburg'da bulduklarımızın sizin için bir şey ifade ettiği açık.''
''Çok haklısınız.''
''Söylesenize madalyondan nasıl haberdar oldunuz?'' diye bir daha yokladım.
''Kadının cesedinden haberdar olduğum gibi. Babam anlatmıştı.
Bir düşünce beynime çekiç gibi indi, nabzım hızlandı.
Yoksa babanızın Romanovların infazıyla bir ilgisi mi vardı?''
''Leonid Yakov'un adını tarih kitaplarında gördüğümü hatırlıyordum ama bu bağlamda değil. Oysa oğlu başıyla onaylayınca şaşkınlık geçirdim.
Evet vardı. Lenin'den infaz edilmelerini denetlemek için gizli talimat almıştı. Şimdiye kadar bu gerçeği kimseye açıklamadığımı bilmenizi isterim.''
''Yazının tam olarak ne dediğini de biliyor musunuz?''
''Sanırım evet Doktor Pavlov.''
''Öyleyse Tanrı aşkına anlatın.''
Başını çevirdi, sanki zihninin gözüyle bir şeyler görmeye çalışıyormuş gibi uzaklara baktı. Gördüğü her neyse son derece kişisel olmalıydı ki ağzını açamadı. Ve sonra asla anlayamayacağım bir nedenle ağlamaya başladı. Omuzlarını sarsan derin, güçlü hıçkırıklarla mendilini çıkardı, gözlerini sildi. ''Lütfen bağışlayın.''
''Mr. Yakov, bağışlanacak bir şey yok sizi rahatsız edenle.''
''Yaşlı bir adamın anıları.''
''Anlayamıyorum, o kadın kimdi ve biraz önce gördüğümüz mezarla ne ilgisi vardı? Çünkü bir ilişkisi var, öyle değil mi?''
Yakov birden ölümü yaklaşmış, yaklaştığını görerek korkmuş, tümüyle yalnız, çelimsiz ve sarsılmış göründü. Bir saniye sonra yüzü değişti ve bu kez anne ve babası olmayınca birden kayboluvermiş küçük bir çocuk ifadesine büründü. Sakin bir sesle ''Romanov uzmanısınız değil mi Doktor Pavlov?'' diye sordu.
''Uzmandan çok ilgi duyan bir profesyonel diyelim.''
''O zaman korkarım size anlatacaklarıma inanmayacaksınız.''
''Neden inanmayayım?''
Sesindeki güçsüzlük kayboldu.
''Çünkü Romanovların öldüğü gece konusundaki kabul edilmiş tarih korkunç bir komplodan başka bir şey değil.''
''Bu önemli bir iddia Mr. Yakov.''
''Kanıtlayabilirim.''
Şaşkınlıkla yüzüne baktım. ''Bu doğruysa daha önce iddianızı hiç tartıştınız mı?''
Yakov'un gözleri coşkuyla parıldadı. ''Kaç kere denedim ama kimse inanmadı. Kanıt olmasa sizin de inanmayacağınız gibi. Oysa şimdi cesetleri ve madalyonu bulduğunuza göre elinizde kanıt var demektir. Yaşlandım, önümde fazla zaman olmayabilir. Onun için gerçek öyküyü duymanızı istiyorum Doktor Pavlov.''
''Hangi gerçek öyküyü?''
''Bunca yıl önce hep beraber kayboldukları o gece Romanovlara ne olduğunun öyküsünü. Bu size tarih kitaplarının anlatacağı öykü değil. O gece korkunç kan döküldü, inanılmaz şiddet ve ölüm yaşandı. Bu kadarı doğru.''
Durakladı.
''Ama gerçeğin ortaya çıkmaması çok farklı çıkarlara hizmet edecekti. Size anlatacaklarımı bitirince Anna Anderson'un, Anastasia dedikleri o kadının bütün esrarı da açığa çıkmış olacak.''
Şaşkınlıktan dilim tutularak Yakov'a baktım.
''Aslına bakarsanız bu öykünün bir başlangıcı olacaksa,'' diye ekledi, ''o zaman 1917'de St. Petersburg'da Philip Sorg adında bir Amerikan casusuyla başladı demek gerekir.''
''Sorg'u hiç duymadım.''
''Çok az kişi duymuştur. Sorg gerçek bir muammaydı. Çarın kızlarından Prenses Anastasia'ya aşık bir gençti. Bu evin önünde çekilen fotoğrafta gördüğünüz o çift, Yuri Andreev ve Lydia Ryan adlı kadın da öykünün bir parçasıydı. Kurtarmak için Rusya'ya gitmeden önce bu evde beraber kaldılar.''
''Neyi kurtarmaya?''
''Çar ve ailesini.'' Yakov'un gözlerine bakarken şaşkınlığımı belli etmiş olmalıydım.
''Bir sürü kurtarma girişimiyle ilgili şeyler okudum ama hiçbirinin sonuç vermediği kesindi.''
''İnanın bana, bu anlattığım farklıydı.''
Yüzüne ateş bastı. ''Tarih kitapları bu girişimden söz etmez. Söz etmemekte de hakları var. Çünkü biraz sonra benim keşfettiğim bir şeyi öğreneceksiniz Doktor Pavlov.''
''Nedir o?''
''Romanovlar konusundaki gerçeğin gizem, efsane ve yalanların altında gömülü olduğunu.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.